Ayrım 34. Kaldırım sefaları. Adalarda, modalarda ve şehirde yeni bir trend oluştu artık. Kaldırım sefası. Caddelerde, sokaklarda, sahillerde, önünde biraz genişçe kaldırımı olan şanslı mekanlar attırıverdiler 3-5 masa. Sokağın en bir kenarına, al sana açık hava. Her türlü restoran, kafe, büfe, pastane, çay ocağı, dondurmacı, açık havalı minik bir yer ediniverdi kendine. Ama kaldırımlar işgal ediliyormuş. Olsun, o durum için özel bir izin alınmış mıdır? Ben bilemem. Nasılsa kış gelince kalkar o masalar denip de şimdilik idare mi ediliyordur? Olabilir. Kitabına uydurulup birileri mi doyuruluyordur? Aklım ermez. Böyle bir şekil oluşuverdi işte. Kaldırımın en kenarındaki masada oturan elini yana doğru biraz fazlaca açsa, caddeden geçen bir araba götürüverir neredeyse. En rahatı Osman Bey'deki metro durağı girintisinin yanı başı. Hangi mekana ait olduğuna dikkat etmedim ama adam yere yeşil bir halı fleks sermiş, çim gibi. Etrafı da bir iki karışlık, uyduruk bir çitle çevirmiş. 3-5 de saksı, al sana cadde manzaralı bahçe. Çaresizlikler ne ilginç çözümler ürettiriyor insana. İki katlı kafe bar şeklinde işletilen bir müzikli mekanla yasağın kesinleşmesinden bir gün önce kaş göz arasında nasıl becerdi bilmem, üst katın kenarına resmen bir teras kondurdu ve kapıya da üzerinde açık havamız vardır yazan bir yafta yapıştırdı. Böylece birkaç ay daha kazandı. Komik. Gerçi her gittiğim yerde gözlerim fıldır fıldır ve beynim kendiliğinden kurulu bir kayıt aleti gibi ne komiklikler kaydediyor ama ben tabii en iyi kendi muhitimi gözlemliyorum. Yani Şişli Pangaltı arasını. Şöyle bir yürüyün bir gün, özellikle sağ kaldırımdan, bakın neler çarpacak gözünüze. Pasajlardaki dükkanlar, pasaj önü kaldırımının iyice kenarına çalışanlar tüttürmeye çıktıklarında, çay kahve molalarında ayakta kalmasınlar diye bir masa koymuşlar. Ortasında kocaman bir küllük var. Üzerinde pasaj yazıyor. Arada reklam da alıyorlar bu masaya. İyi iş. Alan memnun, satan memnun. Ama oralardaki en konforlu kaldırım sefası mekanı, isim vereceğim, Saray Muhallebicisi. Güzel masalar, hasır koltuklar, yani diğerleri gibi çaktırmadan yayılmış değil, resmen. Ben imtiyazlıyım der gibi. Neden acaba? Pek güvendiği bir arkası mı var dersiniz? Neyse neyse, yorum yapmaya niyetim yok. Gelecek günlerden endişe duyan Asmalı Mescid'deki bütün meyhaneler, kapılarının önüne 3 yerine 6, 4 yerine 8 masa sıkıştırarak tıkış tıkış olmuşlar. Adeta sırt sırta oturuluyor. Garsonlar servis yapabilmek için neredeyse kollarına ekleme yaptıracaklar. Nevizade'den hiç bahsetmesem de olur, tahmin edersiniz. Restoranlar boşuna o kadar klima falan da yaptırmışlardı oysa. İçeride oturan tek bir kişi bile yok. İyi de nerede bütün o sigara içmeyenler? Demek onlar meyhaneye falan gitmiyorlardı zaten. Artık giderler. Allah bilir ben sigara içmiyorum diye niye açık havada oturmayacağım muhabbeti de oluyordur. Şimdiye kadar öyle bir keyifleri olmamışsa bile şimdiden sonra olur herhalde. Belki de kışı bekliyorlardır. Nasılsa ferah ferah mekanların tümü onların olacak o zaman. Kesin limonata, kola, meyve suyu, gazozla donanacak sofralar. Ne güzel. İnsanlar akşamları çocuklarını dağılıp meyhaneye giderler artık. Biliyor musunuz, bir kahvehane sahibi masaların kenarına diğer uçları dışarıda olan sigara boruları koydurmuş. Bir borudan çekiyorsun, öbür borudan üflüyorsun. Ne matrak değil mi? İşte böyle ilginç çareler bulunacak. Kapatın efendim, kapatın. Meyhaneleri, restoranları, hatta her türlü yeme içme yerlerini kapatın. Evinizde yiyin yemeklerinizi. Misafirliklere gidin. İşe de sefer tasıyla yemek götürün. Ayrıca siz kazanmayın, devlet kazansın. Zamlar, cezalar falan, oh. Böyle şakayla karışık yazılıp çiziliyor boyuna ama bu zorbalık çok büyük olaylara gebe dostlar. Baksanıza kavga dövüş bir yana, patırdıya verilmiyor ama daha şimdiden iki cinayet işlenmiş bile. Evlerin içine de yasak getirirler mi acaba? Bizim apartmanın üst katlarından birinde oturan bir hanım var. İkide bir iki kat aşağıdaki evin kapısını çalarak yukarıya sigara kokusu geliyor diye olay çıkarıyor vallahi. Ölçümüz yok ki. Vur deyince öldürürüz hep. Açık hava tiyatrosunda bile yasak. Adını mı değiştirsek acaba? Ay sıkıldım, bitmez bu konu. Hiç Ermeni görmemek. Yengem Alistantik, teyze, eski bir İstanbul hanımefendisidir. Amcam, annem ve babam öldükten sonra ailemizin en büyüğü oldu. Kuzenlerle falan kardeş gibi yaşadığımız çok keyifli çocukluğumuzda aynı apartmanda otururduk. Yıllarca Burgazada'ya birlikte yazlığa gittik. Şimdi artık yıllardır Kınalı Adalı. Ben onu bildim bileli pek sıcak komşuluk ilişkileri olmuştur daima. Çocukluğumda olduğu gibi, eski usul. Şimdilerde artık bu tarz komşuluklar yok, biliyorsunuz. Aynı apartmanda oturanlar birbirlerini tanımazlar. Başları sıkıştığında bir komşunun kapısını çalamazlar. Ben asansörde rastladığım birilerine çekinerek selam verirken düşünürüm bazen, acaba burada mı oturuyor, birine ziyarete mi geldi diye. Yengemin ilişkileri öyle değil. Hem oturduğu binada hem sokağında yaşayan herkesi tanır. Onlar da onu tanırlar. O hala ev alma komşu al diyenlerdendir. Dedim ya, eski usul. Pişirilen şeyin kokusu çıktı mı en yakın komşulara mutlaka gönderilir. Müslüman komşuları varsa Ramazan orucu süresince kokulu şeyler pişirilmez. Dert zamanı dert, sevinç zamanı sevinç paylaşılır. Azıcık gürültü oldu mu özür dilenir. Ev halinde olur ya, eksikler ödünç verilir, alınır. Ayrı gayrısız dostluklar sürdürülür. Çok da güler yüzlü, sıcakkanlı, konuşkan ve yardımseverdir. Öyle ki onu herkes sever. Kınalı Adadaki komşularıyla da can ciğerdir. Bitişiğindeki kapı komşusuna bir süre kalmak üzere bir misafir geliyor geçenlerde, memleketten Kınalı'ya. Ya Erzurum'dan ya Erzincan'dan emin değilim. Söylediydi ama unuttum. Zaten pek de önemli değil. İlk birkaç günden sonra bir sabah komşusu çekinerek kapısını çalıyor. Alice teyze diyor, izin verir misin? Misafirim gelip sana bir bakmak istiyor. Daha önce hiç Ermeni görmemiş de. Ben de hiç panda görmedim, biliyor musunuz? Balina da görmedim. Peki tamam. Sinirle birden fışkırınca kıyaslamayı abarttım. Hadi Eskimo görmedim diyelim. Nereden göreceğim? Kutupta yaşıyor. Ama kendi vatanında Eskimo gibi algılanmak. Bir dolu hafifletici neden bulunabilir. O kadar az kaldık ki artık bu ülkede hiç rastlama şansı olmamış kadıncağızın. Ne yapsın? Tamam, sorun değil. Olabilir. Komşu da sokaktan geçenleri gösterip bu gördüklerinin çoğu zaten Ermenidir demiyor da kafesteki ender bulunan bir yaratığı gösterir gibi doğrudan ona getiriyor ya, neyse. Ama evin kapısından çekine çekine giren o meraklı misafirin karşılaştıklarında hayretle yüzüne bakıp bakıp Allah Allah bize benziyor yahu demesine ne denir? Ne bekliyordun kızım demiş, görmüş geçirmiş Çelebi yengem şakaya vurup gülümseyerek. İki burun dört göz, yeşil deri, boynuz kuyruk falan mı? Cevap da ilginç ama bize sizi böyle anlatmadılar. Nasıl anlatmışlardır dersiniz? Umacı gibi herhalde. Ne de olsa bu ülkede Ermeni estağfurullahlık bir sözcük. Ermeni dölü ise çok büyük küfür. Kendi halinde yaşayan, ülke sorunlarına pek kafa yormayan ama aklı başında, haberleri falan izleyen, gazete okuyan, az buçuk da eğitimli olan yengem bu olaya çok bozuluyor. Gülüp geçiyor önce ama sonradan iyice takıyor kafasına ki beni görür görmez sana bir yazı konusu buldum bak, bunu mutlaka yazmalısın diyerek anlatıveriyor. Bunun bir yazı konusu olacağına karar veriyor. Tabii ilk kez karşılaşıyor böyle bir olayla garibim. Evinde uslu uslu otururken nereden başına gelecekti ki? Oysa biz ne kadar alışkınız bize uzaylı gibi bakılmasına. Hem de kötü uzaylı, hatta uzay canavarı. Bu benzetmeyi çok mu yapıyorum acaba? Ama vallahi daha uygunu yok. Geçen yaz birkaç arkadaş kısa bir tatil gezisi yapmıştık. Otobüsün mola verdiği yerlerden birinde kağıt mendil, su vesaire gibi ufak tefek alışverişler yaparken aramızda Ermenice 3-5 laf etmiştik de oradaki yaşlı adamlardan biri bizi turist sanıp nerelisiniz diye sorduydu. İstanbulluyuz cevabı kesmedi tabii. Malum başka bir dil konuşuyorduk bir ara. Sonunda ben Ermeniyim dedim. Adam anında aman evladım estağfurullah dedi. Ben hışımla ne estağfurullahı yahu küfür mü ediyorum Ermeniyim diyorum deyince büyük bir anlayışla ama acıyarak yüzüme baktı ve diğerlerine dönerek olgun adam edasıyla olsun onlar da insan dedi. Lütfetti. Anlattığın olayı yazdım bak ama sen buna ne dersin canım Alistantiyim benim. Ekmek aslanın midesinde. Zor oldu yaşamak ve para oldu her şey. Ekmek parası. Ekonomi iyice çatırdıyor. Aslanın ağzındaydı ekmek, şimdi midesinde. Varsa cesaretin, sok elini içeri. İnsanlar habersiz, nedensiz, tazminatsız işten çıkarılıyorlar. Kimi iş yerleri küçülüyor, kimi hepten kapanıyor. İşsizlik diz boyu. Parasızlık dağları aştı. Ne iş olursa yaparım abi. Tanıdığınız bir yerde şu bizim oğlan için. Kızım veya oğlum üniversite bitirdi. Boşta. Eve ekmek götüremiyorum. Alacağımı alamıyorum. Kredi kartı borçlarımı ödeyemiyorum. İşi yaptım, 6 aylık çek verdiler. Ve bir dolu bu minvalde serzeniş neredeyse her evde, her dilde. Durum böyle olunca insanlar çaresizlikten çareler üretmeye başladı. Bir kadın gördüm geçenlerde evindeki ufak tefek eşyayı kaldırıma yaymış satmaya çalışıyordu. Yaşlı bir adam da çakıl taşlarını boyamış satıyordu. Bütün bunlara karşılık sürekli fanusta ve üst katlarda aşağıda neler olup bittiğine hiç aldırmadan hatta farkında olmadan yaşayan orta halli bir ailenin bir aylık geçim parasını bir gecede yiyen mutlu hatta duyarsız bir azınlık var. Kademe kademe ve çeşit çeşit bunlar. Alıştıkları lüksün boyu cüzdanlarıyla doğru orantılı. Kiminin bir ayağı yurt dışında, kimi sevgilisine kat, kimi eşine mücevher, kimi liseyi bitiren çocuğuna araba alır. Bu tipler resmi dairelerde falan sürünmeyi de bilmez. Parasını verir, işini yaptırır. Hatta her iş onun ayağına gelir. Bu yaz adalarda da küçük çapta bir lüks moda olmuş. Teknesi yatı olanlar sahil meyhanelerini ayaklarına getirir olmuşlar. Geçen hafta Burgazada'da çok hazin bir olay oldu da oradan biliyorum. Yoksa ne işim olur benim yatlardaki meyhane düzeniyle? Denk gelir de sahilde oturup içebilirsem dostlarla yeter de artar bile. Efendim lüksün şekli şöyle olmuş oluyor. Adam teknesinden yatından seçtiği meyhaneye telefon ediyor. Siparişini veriyor, geleceği saati bildiriyor. Oraya vardığında geldim demesi yeterli. Sahile yanaşmasına gerek yok, açıkta demirliyor. Meyhanenin genç komisi, hatta çocuk komisi, siparişe göre bir güzel donatılmış tepsiyi atıyor küçük bir zodyak motora, vüş diye ulaştırıyor açıktaki tekneye. Bu kadar basit. Denizüstü keyfinin hitamında yine bir telefonla hesabı getirip borçları geri götürüyor. Ne güzel değil mi? Alan memnun, satan memnun. Meyhaneci hepten memnun. Masaları işgal edilmiyor, garsonları oradan oraya koşturmuyor. Ayrıca bir güzel şişirebiliyor. Böyle çok özel bir servisin hesabına itiraz ne mümkün? Üstelik bu işe en vasıfsız, en genç komisini kullanıyor. Motoru sürmeyi bilsin yeter. Belediye bu işe ne diyor, orasını ben bilemem. 3-5 zabıtayı da görüyordur artık. Gözümle görmedim ya, tahmin, herkesin günahı kendine. Gel gör ki bu toz pembe gidişat bir felaketle sonuçlanıyor. Günlerden bir gün küçük gariban komi servisini bitirip tornistan ederken küçük teknesi büyük teknenin kıç tarafındaki çıkıntıya çarpıyor ve denize düşüyor. Ve de yüzme bilmediğinden ya da kim bilir belki de başını çarptığından onca kişinin gözünün önünde çocuk boğuluveriyor. yani aslanın ta midesine kadar uzanırken yutuluveriyor. Sahilden izleyenler boğulma ihtimali akıllarına gelmediğinden müdahale edemiyorlar. Peki ya hemen yanı başındaki yattakiler ne yapıyor dersiniz? Resmen tüyüyorlar, iyi mi? Allah bilir çocuğa dikkat bile etmemişlerdi. Servisi alır almaz tıkınma derdine düşüp arkalarına dönüp bakmamışlardı. Boğulmakta olduğunu fark ettiler mi? Boğulduktan sonra mı uyandılar? Bilemem. Onların da günahı kendilerine. Ama tüyüp gidiyorlar. Ne de olsa üst katta yaşıyorlar. Alt kattaki gariban bir çocuğun ölümüyle iş mi alsınlar şimdi başlarına? İşte böyle. Ceza olarak restoran kısacık bir süre kapatılıyor. Sonra eski tas, eski hamam. Bana en çok dokunan da çocuğun abisinin patrona hak vermesi. Ne yapsın garibim? Ekmek parası. Hem azıcık sus payı da almıştır elbet. Durum çok vahim. Üst kattakiler alt kata inmez. İnsanları alışverişe teşvik için aptal nasihatler para etmez. Simit alın, simitçi sevinsin, fırıncı sevinsin, devlet sevinsin, ekonomi düzelsin, şiklet alın, çiçek alın, çocuğunuza oyuncak alın falan filan bir dolu minik sembolik örnekçik. İyi iyi. Peki hangi parayla? Aptal değiliz, biliyoruz. Para dönmeye başlarsa ekonomi toparlanır. Peki ilk parayı kim verecek?